Ayrım 8. Anladığı daha neler vardı da anımsamak istemediği de bunlardı aslında. Ama yalnız onu ya da onları anlatmaz ki roman dedi. Bence asıl konu Türkiye'nin acı serüveni. Bütün insanlığın çektiği acının bir parçası bu. Dün sorumlulukları yüklenenler diyelim bugün. Dediğin gibi yeterli değiller artık. Kim ya da kimler peki şimdi? Sorumluları yok mu bugünün? Bitti mi savaş? Biter mi? Yaşamın yasası. Bu kukuşmuş bataklıkta kimler yürütecek savaşı? Hangi doğrularla yürütecekler? Yol yöntem ne olacak? Bizim yerimiz ne olacak bu savaşta? Bunlara ışık tutmalı roman bence. Romanı yazar mıyım yazamaz mıyım bilmiyorum ama temel çabam bu benim. Temel sorun da bu. Romana gerek yok ki bunlar için. Araştırma yapın. Yüzüne baktı. Ciddiydi kız. Yalan da değildi söylediği yani. Doğru dedi ama ben roman yazmak istiyorum. Bunları da taşısın istiyorum yazacağım roman. İyi kötü bildiklerim bunlar. Romanımda da bunlar olacak. Siz o gece aşk romanı dediğinizde değil mi? Nevizade'deki geceyi diyordu. Evet öyle, istediğim o. İlle de bir tarihe mi oturtmak gerekiyor aşkı? Sorudan alay kokusu almıştı doktor. Evet dedi bastırarak, ille de bir tarihe oturtmak gerekiyor aşkı. Tarihi olmayanın aşkı da yok yani. Güldü doktor. Seninle uğraşmak epey güç iş be kızım dedi. Tarihi olmayan kim var ki? İstese de istemese de tarihin bir dönemini yaşıyor insan. Tarihin akışına bilinçli katılımcıysa, devrimciyse yani, çağımızda da hele ülkemizde yaşamı dramatik oluyor kişinin. Aşkı da öyle. Roman için de çekici olan o benim için. Güçlük çıkarmak için söylemiyorum ama bana hiç çekici gelmiyor dedi Esme. Aşk başka bir şey. Kızın ben bilirim konuşması başlamıştı gene. Tuttu kendini doktor, takılır gibi bir gülümsemeyle. Nasıl bir şey bu aşk dedi. Bana da bir anlatsana. Gözlerini umursamazlıkla dikti doktora. Yaşaması kolay değil ki anlatması kolay olsun dedi. Evet dedi doktor, güzel söyledin. Yaşaması da kolay değil, anlatması da öyle. Böyle güvenle söyleyecek kadar bildiğine göre güçlüklerini de epey yaşamışsın. Daha bir şeyler diyecekti ki sinsi bir çınlama duyuldu odada. Fırlayıp sandalye üstündeki çantasını aldı Esme, zıplayıp duran cep telefonunu açtı. Evet tamam gibi bir iki sözcükten sonra birazdan çıkacağını söyleyip kapattı. Ben de bu akşam birlikte yeriz diyordum. Siz de gelin isterseniz dedi Esme. Suatlarla söz verdikti Yeniköy'deki arkadaşlara. Yok dedi doktor, çıkmayacağım ben. Evde bir şeyler var. Konuşmanın en önemli noktasındayız. Bırakıp gideceksin. Gene gelirim dedi Esme. Aşkı diyorsunuz değil mi? Çok önemli de bulmuyorum. Yaşadım mı? Ne bileyim, yaşadım sanan çok. Olup olmadığını anlamak bile o kadar güç ki olmasa da olur. Gene kızacak oldu doktor. Çelişkiler yumağı ortasında her şeyi çözdüğünü sanıyordu bu kız. Canı da sıkılıyordu şimdi gidecek olmasına. Hep de var ama dedi. Olmadan olmuyor demek. Hep var mı dedi Esme şaşırmış gibi. Aşk mı hep var? Nerede? Sessizce bir bakıştan sonra kendisi yok, ortada sözü var dedi. Bir de kötü edebiyatı var. Bilmediği ne vardı ki bu kızın? Doktor tam söze girecekken kalktı Esme. Çıkmalıydı artık. Kapıya kadar inmesine gerek olmadığını söyledi ama dinletemedi doktora. Kızı yolcu edip de kapıyı kapatınca bir yükten kurtulmuş duyumsadı kendini. Mutfağa geçip akşam yemeğini düzenlerken de kızı aradı nedense. Birlikte olsalardı şimdi, yemeği o çıkarsaydı yukarı, çayı yaptığı gibi güzel bir akşam olurdu doğrusu. Boş biri değildi bu kız. Okuduğu bir şeyler karıştırdığı belliydi. Görmüş geçirmişe de benziyordu. Yalnız olduğunun üstünde sanıyordu kendini. Ne yapalım, öyle sansındı o da. Tek o değildi ya öyle sanan. Suat'la buluşacaklardı gene, birlikte mi yaşıyorlardı? Kimseden bir şey duymamıştı. Soracak değildi ya, ona neydi? Hem Suat'lar demişti kız, Suat dememişti. Çevreleriydi. Frankfurt'tan gelecek bir tırla kitaplarını, müzik setini olduğu gibi getirtmenin bir yoluna bakıyordu Mustafa. Kafası ona kaydı. Salonun duvarlarına konacak bir ay kadar önce ölçülerini aldıkları tahta raflı kitaplıkla birkaç güne takılacak demişti. Haftaya kitapları, müzik seti de gelirse tam yerleşecekti. Tek eksiği kadın kalıyor evin diye alaylıca geçti içinden güldü. Ara sıra istek duyuyor diye bir kadınla bir çatı altında yaşamak göze alabileceği bir şey değildi. Kadınları tanımıştı, çilesini de çekmişti yeterince. 78 yaş birilerinin parçalayamayacağı mutluluk dönemi olmalıydı. Öyle yürüyecekti yolun sonunu. Biraz önce kızla yaptığı tartışmayla bir kez daha inanmıştı tutumunun yerinde olduğuna. Ne anlamsız karabasandı, kapıştım kapışacağım tedirginliği içinde birlikte olmak bir kadınla. Düşünmeye başlayınca deminki hoşgörülü yumuşak yaklaşımı eriyip gitmiş, daha katı yargılamaya başlamıştı kızı. Yeni ne vardı söylediklerinde? Hiç mi görmemişti bu tür karşı koymaları? Hangisini bilmiyordu ki? Gerçek aşk yokmuş, sözü dolanıyormuş ortalarda. Ne de duyulmadık sözlerdi ya. Taze yanı bir kızın ağzından duymaktı belki. Bir de kötü edebiyatı varmış aşkın. O kötü edebiyatın örneklerinden biri de senin bu söylediklerin demek vardı. Nasıl da yukarıdan konuşuyordu. Edebiyat uzmanıydı sanki karı. Dünyayı kuşatmış dallı budaklı bir olguya bu mu tanıklık yapacaktı? Kendi düşündüklerini tek doğru diye karşısındakinin kafasına çakma suçlaması da doğruları görmek, işine gelmeyenlerin sıkışılarını kaytarmak için kapı aralamasıydı. Çok karşılaşmış, çok duymuştu onu da. Oyuna kalkışmış izlenimi vermeden içtenlikle söyleyivermesi de etkileyici oluyordu belki. Seherlerin, Turgutların değil de Esme ile Suat'ın aşkını anlatmak mı çağa uygun sayılacaktı? Bu aşkı da şimdi o yakıştırıyordu kıza ya. Olurdu, niye olmasındı? Aşk konusunda böyle bilmişçe sözler eden biri, hele bu yaşta bir kız, aşktan saymasa bile sevişmeyi tatmamış olabilir miydi? Hele Almanya'dansa. Suat'la değil de bir başkasıyla, başkalarıylaydı belki. Roman moman yazacağını da işe sıvansa pek bir şey kıvrılabileceğini de sanmıyordu bu kızın. Dışarıda da rastlamıştı bunlara. Bayıldıkları şey tepeden bakmak, ortaya bir şey koyamadan, kendilerine özgü ağızlarıyla üst perdeden, sırasında ağılı dilleriyle birbirleriyle de didişerek, sanatla cilalanmış gevezeliklere batıp gitmekti. Komünistler arasında pek bulunmazdı eskilerde bunlar. Komünist böyle konuşur muydu hiç? Kaç komünist kalmıştı ki? Kalanlar bunlardı demek. Komünist sözcüğünü duymuş muydu ki kızdan? O da kendi yakıştırmasıydı. Mustafa'nın bizimkiler demesini komüniste almıştı. Bu tür komünistler çıkmıştı şimdilerde belki de. Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi sözünü anneannesinden duymuştu ilk. Hele bizim gibi başına gelen her belayı gökten inmiş sayıp boynunu büken ülkede gerçekçi görünümlü ne güzel taşlamaydı. Şimdi de böyle komünistler yağmıştı demek. Batıda pazara sürülmüş malı bize sokmasınlar olur muydu? Bizim pazarın küçük satıcıları da bunlardı. Çok ileri gitmemiş miydi şimdi de? Yaşamının baharındaki kıza bu ölçüsüz saldırı niyeydi? Kıskançlıklandı belki de. Gençliğini kıskanıyordu kızın. 90'ına kadar yaşayan Efkaf emeklisi Esat amcanın babasının amcasıydı. Deli meyzin veya müezzin derlerdi. Sözünü anımsadı güldü. Sakın kanma oğlum. Bütün pislik başları gerdanlarına düşmüş bu yaşlılardan çıkar. Bereket güçleri yetmez, çükleri kalkmaz bu yere bakan melunların. Allah bilmez mi zincire vuruyor bunları. O zinciri de kırdılar şimdi, ilacı bulundu. İyice korkulurdu bu melunlardan. Kızla tartışmadan sonra daha da genişleyip çeşitli sorgulamaların sallantısına dönüşen içindeki gelgit, Almanya'daki kitaplarını müzik setinin bir kamyonetle kapıya dayanmasına kadar sürüp gitti. Beklediklerinden önce çıka gelmişti tır. Mustafa'nın Han'dan yolladığı hamalların Tavkapı'dan kamyonla getirdikleri koca kolileri merdivenlerden çıkarıp salona yığarak çekip gitmeleriyle eve çöken sessizlik öyle umarsız bir sıkıntıya batırmıştı ki doktoru, bu yükün altından nasıl kalkacağını düşünmekten öteye geçemiyordu kafası. Bir gün önce getirilen tahta raflar da salonun bir köşesine yığılmış, çatılması için ne vakit geleceği belli olmayan ustaları bekliyordu. Oldum bittim yüzü yoktu bu türden gürültülü işlere. Bırakıp kaçmayı bile düşündü. Nereye kaçacaktı? Önemli bir arazi davası için 3 günden önce dönemeyeceğini söyleyip Aydın'a gitmişti Mustafa. İşlerinin elini oynatmadan yoluna konmasına öyle alıştırmıştı ki doktoru. Şimdi ne olacaktı peki? Telefonun birden zırlamasıyla delini verdi bu karabasan. Avukat Nazan'dı. Mustafa telefon etmişti biraz önce Aydın'dan. Kitaplık varmıştı düzenlenecek. Onun kız kardeşi kütüphanecilikteydi. Yardımcı olmasını istemişti bu konuda. Nahit abi de ister miydi? Sevinçten dili tutulacak gibi oldu doktorun. Kitaplık rafları da takılmadı daha dedi. O kolay dedi Nazan. Suatların hanında onlar biliyorum. Bizimkileri de onlar yaptı. Konuşurum ben. Biraz da korka korka derin bir soluk aldı telefonu kapatınca. Olacak mıydı acaba? Salonda dönecek yer yoktu. Yatak odasına inip öylece uzandı karyolaya. Gazeteleri gözden geçirmeye başladı. Dalmıştı, kapının küt küt vurulmasıyla fırladı. Gece iyi uyumadığı için uyuyakalmıştı demek. Merdivenleri inerken 2'de bir bozulan zile sövüp sayacaktı neredeyse. Açtı kapıyı. Esme ile karşılaşınca şaşırdı. Sevindi de. Arkasında iki delikanlı da ustalar olmalıydı. Cep telefonu elindeydi Esme'nin. Kaygılı bakıyordu. Telefona da yanıt vermiyorsunuz. Evde demişti Nazan abla. Korktum birden. İyisiniz değil mi? Kulak verdiğim zil de çalmıyor. Esme'de gördüğü bu içten ilgi de şaşırtıcı olmuştu. Gelenleri içeri alırken bir türlü değiştiremedik zili dedi. Bozuk. Telefonu da yukarı salonda bıraktımdı. Dalmışım iyiyim buyurun. Biz bunlarla aynı handayız. Atölyeleri bizim bodrumda. Kitaplığınızı yapanlar ivedi bir işe gitmişler. Bu arkadaşlar bilmiyorlardı evinizi ben getirdim. Sağ ol. Yukarı çıktılar hep birlikte. Delikanlılar çantalarını açtı. Koltukları kanepeye üst üste koydular. Halıyı ortaya kıvırdılar. Kolileri de yığdılar üstüne. Ellerindeki kağıda bakarak kitaplık tahtalarını çatmaya koyuldular. Esme kapıyı açıp balkona çıkmıştı. Masa üstünde duran cep telefonunu alıp doktor da çıktı. Sabahki sis dağılmıştı. Pırıl pırıl güneşli bir serinlik vardı. Gözü karşıdaki denizde. Bayılıyorum buraya dedi Esme. Ne güzel. Güle güle oturun. Kitaplarınız, plaklarınız da geldi. O kadar sevdinse buyur sen de gel. Doktorun gülümseyerek söylediklerini takılmaya almamıştı Esme. Sağ olun dedi. Gelirim. Kitaplarınız Almanca değil mi? Çok yararlı olur bana izin verirseniz. Almancam ilerlesin biraz. Ne vakit istersen. Sağ olun. Türkanlar düzenleyecekmiş kitaplığı. Nazan ablanın kütüphanecilikteki kardeşi. Doktora döndü Esme. Ben ne yapabilirim dedi. O soğuk kızın şaşırtıcı ilkizine sevinmişti doktor. Yaptın işte dedi. Daha ne yapacaksın? Bu ustalar gelmezse diye sancılanıyordum neredeyse. Başka ne iş yükleyeyim? Hiçbir şey yüklemiş olmazsınız diye kesti Esme. Bitsin bunlar salonu düzenleyeyim ben de izin verirseniz. Güldü doktor. Bütün evi düzenle istersen. İzin ne demek? Sağ olun deyip gülümsedi Esme'de. Önce bir şu salonu yapayım eve sonra karar verirsiniz. Artıları çoğalmaya başlamıştı kızım. Pat diye söylüyordu bir şeyi ya, içtenlikle söylüyordu. Dangıl dungul görünüyordu ya, incelik vardı sözlerinde. Kitaplığa bir yerleşsin bakalım dedi doktor, konuşuruz. Asıl sorun bu işlerin ne vakit biteceği. Duralayıp ekledi. Bitinceye kadar da benim ne halt edeceğim, şu duruma baksana. Eşyaların üst üste yığıldığı, kalkmış gidiyor içerisini göstermişti. Güldü Esme. Büyütüyorsunuz dedi. Düzenleyeceğim dedim. Siz de bol bol gezersiniz. Kötü mü? Başka bir şey yaptığım yok ki. Bıktım gezmekten. Aylar oldu neredeyse. İş yok, güç yok. Dolaş dur tek başına. İstanbul özlemiyle yanıp tutuştuğum günlerde hiç bıkmam diyordum. İnsan oldu böyle. Tam bir şeyler yapayım diye otururken bu çıktı. Ayrıca evi bırakıp da nasıl giderim bunlar çalışırken? Bir şey demeden dönüp salona girdi Esme. Ustalar gürültüyle işe kaptırmışlardı. Merdivenlerden inerlerken doktora döndü. Ben başlarında dururum dedi. Çabuk biter, dert etmeyin. Olur mu dedi. Senin de işin var. Olur dedi Esme. Bugünlerde pek işim yok benim. Bir çay yapayım ustalara izninizle. Çok severler biliyorum. Nasıl istersen Esmeciğim. Ağzından çıkıvermişti bu Esmeciğim. Sevinmişti söyleyince de. Sağ ol diye ekledi. Biz de içeriz. Mutfağa indiler. Esme çay suyunu koyarken döndü. Odanıza gidip dinlenin isterseniz dedi. Çay oldu mu çağırırım. İyi dedi. Yandaki oturma odasındayım ben. Hiç de istekli geçmiyordu aslında. Pek az uğradığı oturma odasına. Mutfakta Esme ile kalmayı yeğlerdi. Ona düşen bir iş olmadığına göre kapının yanındaki tahta iskemleye geçip mutfakta dönüp duran kızı gözetler gibi oturmak ayıp kaçacak gibi gelmişti. Pencereleri öndeki sokağın karşı demir yolu duvarına bakan bu izbe odada oturup bekleyecekti. Gezmelere mi çıksaydı yoksa kızın dediği gibi? Bir ara çıkacaksa bile şimdiden miydi? Yakışıksız kaçardı. Sıkıntı basmıştı oturur oturmaz. Kalkıp merdivenlere yürürken, ''Yukarıda yatak odasındayım.'' dedi. ''Seslerini verirsin.'' ''Olur.'' Çıktı yatak odasına, sabah gazetelerini alıp karyolaya uzandı. Alayına okuyordu gazeteleri. Gülünç, tatsız da haberler. IMF'den gelecek kişiye nasıl şirin görüneceklerinin tartışmasındaydı gene basın. Beğendiği bir iki fıkra yazarını okuyordu. Bilgili Marksist'ti biri ya, devlet Marksist'iydi. PKK'yı ezdik demişti gazetecilere bir general. Kaçıncıydı bu? Kan akıp gidiyordu. Nereye varacaktı bu ülke bakalım? Birbirinden bulandırıcı magazin soytarılıklarına, futbol yaygaralarına, cinayet, soygun, saldırı haberlerine kanıksayarak bakıyordu artık. Gerçekten nereye varacaktı bu işler? İşsiz bir adam üç çocuğunu, karısını ekmek bıçağıyla. Çayınızı buraya bırakayım mı? Doğruldu. Esme dolu çay bardakları, şekerlik, peksimetler taşıyan tepsi elinde açık kapıdan uzanır gibi sormuştu. Geliyorum ben. Kız kaybolunca dikelip oturduğu karyolada duraladı bir süre. Nasıl gelmişti o kapıya kız? Orta kat merdivenlerin iki adım yanıydı, niye gelmesindi? Boş kapıya baktı. Ne güzeldi kızın orada görünüvermesi. İyi ki açık bırakmıştı kapıyı. Seslenince duymak için bırakmıştı. Kapalı dururdu o kapı. Güdüsel bir kıpırdanma vardı içinde. Ne çok olmuştu yatak odasının kapısında öyle durmuş bakan bir kadın görmeyeli. Çayınızı buraya bırakayım mı demişti. Bırak dese daha güzel değil miydi? Elinde tepsiyle girip odada yürüyüşü, çay bardağını komodin üstüne koyuşu, göğüsleri kabarık gri yün bluzu, yuvarlak kalçalarından diz kabaklarına sarkan kahverengi eteğiyle dönüp, elinde tepsi kapıya doğru yürüyerek çıkışı odadan. Görebileceği bütün bu güzellikler yitip gitmişti bir anda. Ağırdan kalkarken takıldı kendi kendine. Çayı, tepsisi, kapıdan bakışı bahaneydi hepsi. Gencecik kızı içi çekivermişti. Yatağa atıvermekti istediği. Ne vardı bunda? Yaşama bağlılığını yitirmemişti demek. Gücü yetecek miydi? Yalanın yanlışı yoktu deli Meyzi'nin. O yere bakan melunlardandı kendisi de işte. Asıl şimdi melundu o melunlar. Viagra denen bir kaldıraç geçirmişti ellerine. Zincir de yoktu artık. Niyazi'nin kalkan sikin Allah'ı olmaz sözü geldi aklına güldü. Ne it herifti. Viagra'yı kullanmamıştı, kanıksamıştı cinselliği. Artık bitmiş de sayılırdı. Ne gerek vardı yapay yollara düşmeye? Esme'nin gözü önüne dikilen göğüsleri dolgun, ince uzun gövdesini iteledi kafasından. Bir de sezinlerseydi kız. Sezinlese ne düşünürdü acaba? Odadan çıkarken Almanya'ya ilk gittiği günler onun yaptığı sulu boya resmine takıldı. Karşı duvardaki bir çiviye asıvermişti öylece. Ne güzel günlerdi. Ne kadar gençmişim diye düşündü. O daha da gençti diye geçti kafasından. Bunları mı anımsayacaktı şimdi? Geçip gitmişti hepsi. Geçip gitmeyen ne vardı ki? Salona çıktığında kolilerin üstüne oturmuş sessizce çaylarını içiyordu ustalar. Peksimetlere uzanan yoktu. Biri sigara tellendiriyordu. Esme de elindeki çay bardağını yudumluyordu ayaküstü. Balkona çıkarayım mı çayınızı? Yok dedi doktor, ben de şurada içeyim. Esme'nin uzattığı çayını alıp kolilerden biri üstüne ilişti o da. Öğlende size Karadeniz pidesi yaptırayım mı? Bir fırın var şurada. Sağ olasınız Esme Hanım dedi biri hafiften Rumeliliğe çalan ağzıyla. Kolay, şu işi çıkaralım bir. Çaylarını çabucak yudumlayıp boşalmış bardaklarını masadaki tepsiye bıraktılar. Esme'nin çayları tazeleme önerisini bir sağ olla geri çevirip işe döndüler hemen. Boş bardakları topladığı tepsi elinde merdivenlerden inen Esme'nin peşi sıra doktor da indi aşağı. Tepsiyi mutfağa koyarken, öğle yemeği diye dışarı giderlerse ne vakit dönecekleri belli olmaz dedi Esme. İşçilere önerdiği yemeğin kurnazca gerekçesini açıklıyordu gülümseyerek. İyi ettin dedi doktor, ayrıca çalışıyorlar adamlar, karınlarını doyurmak bize düşer. Düşmez dedi Esme bardakları yıkarken, paralarını alıyorlar, fabrika değil burası, giderlerse iş uzar, zararı bize. Kız yine başlamıştı dandun konuşmaya. Bir şey diyecek oldu doktor, sustu. Yıkamayı bitirmişti Esme, döndü doktora. Ben buradayım dedi, balkonda kitabımı okuyacağım. Siz çıkın gezin isterseniz, aklınızı takmayın. Bu akşama en geç yarın biter burası. Fazla anahtarınız var mı? Ya da sizinkini verin. Belli bir yere koyarım dışarıda çıkarken. Anahtar var dedi doktor. Gidip oturma odasında kapı arkasındaki çivide asılı duran ikinci anahtarı aldı. İç içe 2,10 milyonluk da Esme'ye uzattı. Parayı görünce duraladı Esme. Pide alacaksın. Bende para var, sonra alırım sizden. Doktor üsteleyince onluğun birini aldı anahtarla. Şölen vermiyoruz dedi. Bu da çok ya, hesaplaşırız. Merdivenleri birlikte çıktılar. Doktor yatak odasına geçerken, sağ ol dedi, odada işim var biraz, sonra çıkarım. Uğrayacağım bir iki yer vardı. İyi oldu işte dedi Esme, güle güle. Yatak odasına girip kapattı kapıyı doktor, sırt üstü uzandı karyolaya. Kızın evden gitmesini üsteler gibi konuşmasıyla uydurmuştu. Uğrayacağı bir yer de yoktu aslında. Bu tatlı sonbahar güneşinde çıkıp balkonda kitabını okuyacaktı kız. O ne yapacaktı evde kalsa? Saatine baktı, yarıma geliyordu. Aç değildi daha. Bir süre uzanmış kaldıktan sonra kalktı isteksizce. Karşıdaki banyoya gidip aynaya baktı. Yorgun göründü yüzü. Kendini hiç de kötü duyumsamıyordu oysa. 4 ay önce Frankfurt'ta yaptırdığı incelemedeki bulgular da iyiydi. Tansiyonu düşüktü biraz sadece, o hep öyleydi. Tansiyonu düşük olanların uzun yaşadıklarına inanılıyordu. Kazanımdı o da. Ağır ağır tıraş oldu, yıkanıp tarandı özenerek. Eğilip uzun uzun baktı aynaya. Kadınlarca hep beğenilirdi eskilerde. Gene de yakışıklılığından söz edildiğini duyuyordu ya. Saçları ağarmış, alnında, göz kıyılarında derinleşmiş kırışıklardan başka tepesi de iyice açılmıştı. Bu yaştaki adama aman gitme yanımda otur mu diyecekti kız. Biz seks yaparız, yaşlılar çirkin devinimler yaparlar diye yazmışlardı bildirilerinde. Üniversitedeki hergele sürüsü 68'liler Paris'te. 2 yıl kadar önce yapmıştı o çirkin devinimi, o da en son. İlle de aranmıyorduysa bile şöyle bir gezinmiyor da değildi içinde istek. Daha iş vardı demek, kurumamıştı. 20'lik kızın ne de umurunda olurdu ya bunlar. Güldürmesin de beni deli meyzin. O da melunlardan da işte, ne yapsındı yani. Çok sevdiği kahverengiye çalan ceketiyle bej rengi pantolonunu giydi. Kırmızı florunu taktı çizgili gömleğine. Kalın yün süveterini de giyinmişti. Lacivert pardösüsünü koluna aldı. Merdivenlerden inecekti ki çıkıp Esme'ye bir Allah'ı ısmarladık desem mi diye geçirdi içinden. Vazgeçti hemen. 2 dirhem bir çekirdek giyinip kuşanarak kızın karşısına çıkmak gülünç görünmüştü birden. İndi merdivenleri, kapıyı çekip avlu bahçeyi geçerek ara sokağa çıktı. Güneşi engelleyen yapıların dizildiği sokak serindi. Yeni kapıya doğru yürüyüp eviyle demir yol arasındaki dar sokağı da aşarak kıyı boyundaki ana yola döndü. Kum kapıya doğru kıvrılıp yürümeye başladı. Evinin 2. katıyla boş balkonu görünüyordu uzaktan. Kapı açılıp elinde bir şeylerle Esme çıktı balkona oturdu. El sallamak geldi içinden kıza. Elindeki kitap ya da dergi gibi şeylere eğilmişti kız. Bir yere baktığı yoktu. Öyle istedi ki birden, baksa ne iyi olacaktı. Cep telefonundan arayıp uyarmak bile geçti içinden. Ne saçmalık olurdu şimdi o da. Yürüyüp karşıya geçti ışıklarda. Denize yakın yürüdü bir süre. Ne güzel şeydi sağlıklı olmak. Denizin kıyısında yürümek İstanbul'da böyle bir havada. Teknelere, martılara bakmak. Maviliği kirleterek dağılan kapkara vapur dumanlarında bile güzellik vardı. Marmara üstünden bir uçak alçalıyordu Yeşilköy'e doğru. Bekleyip inişini izledi uçağın. Kumkapı balıkçı barınağındaki lokantalara geldiğinde yemek isteği uyanmıştı içinde. Kimseler yoktu girdiği lokantada. Lüfer ızgara, çoban salata, bir kadeh de beyaz şarap söyledi. Şarapla da ne güzel gidiyordu balık. Esmerler de pidelerini yiyeceklerdi. Eşitsizliği düşündü. Pideyi bile işimize geldiği için yediriyordu adamlara Esme. Kendi de pide yesin de bakalım. Şarap güzeldi. Küçük bir beyaz çankaya açtırıp sürdürdü ağır ağır yudumlamayı. 2'yi geçiyordu lokantadan çıktığında. Hafiften esintili serin havayı gözleriyle de solur gibi güneş altında kıpır kıpır denize, gemilere, karşı kıyılara, gezinen ak bulutlara bakınarak kıyı boyu yürüdü bir süre. Şarabın ağırlığı çökmüştü. Bir taksiye atlayıp Taksim dedi. Sinemaya gitmeyi düşünüyordu. 4:30'a. 2 saate yakın vardı daha. Dolaşıp duramazdı sokaklarda. The Marmara'nın önünde inip pastaneye girdi. Salon doluydu. İleride duvar kuytusunda boş bir masa ilişti gözüne. Tam yürüyordu ki yüreğine çimdik atılmış gibi duraladı. Yol üstü masada Terzi Rasim'e oturuyordu. Ferdani'nin yakın dostu. Alman'a benzer birileri vardı yanında. Görmezden gelip yürüyerek boş masayı geçince sıkıntı bastı içine. Ferdane de buralarda olmalı. Kapıdan girebilirdi belki de şu anda. Rasimelere baktı kalkıyorlardı. Masadan ayrılırken şöyle dönüp bir göz attı kadın. Yürüdü adamların önü sıra çıktılar kapıdan. O da çıkıp gitse miydi? Bir an düşündü, garsonun gelip dikilmesiyle de bir aldırmazlık kapladı içine. Çayla meyveli turta söyledi. Geçmişle ilgili her şeyi kovaladı kafasından. Niye umurunda olsundu kimin neyin geleceği? Yüz yüze gelince düşünürdü. Gözlerini pastanede gezdirmeye başladı. Kızlı oğlandı, garsonlar dolaşıyordu. Çene çalıp duran yaşlıca kadınlarla erkekler vardı daha çok masalarda. Ne tuhaf, hiç kimse de gülmüyordu. Tam o sıra gelen incecik bir kahkahayla yan masaya dönüp baktı. Genç güzel bir kadındı gülen. Karşısındaki sırtı dönük adam başarısından güç kazanmış gibi bir şeyler anlatıp duruyordu kadına. Masa yakın olsa da ne konuştuklarını duyabilseydi. Duysa da böyle gülebilecek miydi? Hangi ortak bilgilerini şu anda duyduklarıyla tetiklenmesiydi kadına kahkahayı attıran kim bilir? Fıkra anlatıyordu belki de adam. Gene kahkahayı basmıştı kadın. Öteki masalardan da dönüp bakanlar oldu. Ne güzel şeydi fıkra dinlemek. Hele porno fıkraları nasıl şeytanca uydurulmuş şeylerdi. Fıkra anlatmak da yetenek işiydi. En güzelini tatsız tutsuz eden de vardı. Bildiğin fıkrayı anlatıp güldüren de. Beceri istemeyen ne vardı ki dünyada? Acemi'nin elinde am ağaca tırmanır sözünü anımsadı, güldü. Peşinden ağaca tırmanacak gücümüz de kalmadı diye geçti içinden. Ona da güldü. Karşıdaki Taksim alanına bakıp durduğunun ayrımına vardı birden. 1 Mayıs 1977'yi anımsamıştı. Bakırcılara inen şu köşede onlarca kişi ezilip ölmüştü. Otelin üst katlarından kalabalığı ateş edilmişti deniyordu. Alandaydı o gün, ateş edenleri görmemişti. Çankırılı Murat Harmancı adına uyduruk bir pasaportla Taksim'de 1 Mayıs şenliklerini izlemek için Nisan sonunda birkaç günlüğüne yakın arkadaşlarının isteği üzerine gelmişti Türkiye'ye. Karşı duvarın beri yanında durmuş, alanı gözlemişti. Güneş battı batacak, DİSK Başkanı Kemal Türkler'in uzattıkça uzayan söylevinin bir yerinde, Sular İdaresi'nin önünden yıldırım gibi geçen bir arabadan ateş edilince, koca alanın nasıl bir dalgalanmayla allak bullak olduğunu görmüştü. Güdüsel bir ürküyle kaçışanların şu köşede birbirlerini ezdiklerini de, çok sevdiği bir tanıdığının üniversitedeki kızı da vardı ezilip ölenlerin içinde. Şimdi de bu köşeye bakan masaya oturmuş, muzlu mandalina pastasını yiyor, çayını yudumluyordu. Boğazına takılacaktı pasta. Buydu işte geçmiş anımsamak, şu lanet olası dünyada. Kafasındakilerden kurtulma çabasıyla mutsuz, dalgın bakıp durdu alana. 4:30'a geliyordu kalktığında. Alanı geçip Beyoğlu'na saparak isteksizce yürüdü sinemalara doğru. Gazetelerdeki film duyurularına, eleştirilerine de bakmamıştı bu sabah. Afişlere göz attı. Uçan adamlarıyla masal izlenimi veren, pek sıkılmayacağını umduğu bir Japon filmine fragmanlar gösterilirken girdi. Çok az seyirci vardı. İlgi çekici başlayan film bitmek bilmeyen karateli dövüşlere dönünce çıktı birinci yarıda. Karanlık basmış, ışıklar yanmıştı Beyoğlu'nda. 6'ya geliyordu. Aklı evdeydi. Kitaplık bitmiş miydi acaba? Bir telefon mu açsaydı kıza? Gereksizdi. Eve gidecekti nasıl olsa. Beyoğlu'nu keserek sıra servilere çıkan bir arabaya atlayıp Taksim'den Yenikapı dedi şoföre. Yoğun akşam trafiğinde dur kalk eve vardıklarında 7'yi bulmuştu. Arabadan inip üst katta ışık görünce sevindi. Bitirip gitmiş olsalar daha iyi değil miydi? Kapıyı açıp eve girince yukarıya kulak verdi. Çalışma sesi yoktu. Kıpırtılar geliyordu. Merdivenleri çıkmaya başlayınca Esme çıkıp baktı yukarıdan. ''Siz misiniz?'' dedi. ''Hoş geldiniz.'' Dönüp salona girdi gene. Doktor yukarı çıktığında kitap kolilerini çekiyor, ortalığı toparlıyordu. İş bitmiş, çatılmış, tüm raflar yerli yerine konmuştu. Ustalar şimdi çıktı dedi Esme. Ben de şöyle bir toplayayım dedim. Yarın sabahtan gelecek Türkanlar. Benim sabah fakülteye gitmem gerek. Ancak öğleden sonra gelebilirim. Ne diyeceğini bilemeden kaldı doktor. Seni çok yoruyoruz be kızım dedi. Başını kaldırıp şaşırmış gibi baktı Esme. Yok canım dedi, iyi de oldu, kitabımı bitirdim. Başka türlü okuyacağım yoktu. Yarın bu koliler açılır, kitaplar kalkar, oturacak yer de açılır size. Sağ ol, aç mısın? Duralayıp düşündü bir. Evet dedi. Benimle yer misin? Ben de açım. Bir an durdu Esme, gülümsedi sonra. İçimin çektiği hiçbir şey yok dolabınızda, ben... Gülerek kesti doktor. Benim de dedi, çıkıp bir yerde yiyelim. Önce karşı koyacak gibi durdu Esme, sessizce bakışla kısa bir süre. Bir dakika dedi. Gidip çantasından cep telefonunu aldı, numaraları çevirip bekledi bir süre. Merhaba dedi. Ha benim. Bağışlayın, ben gelemiyorum. Bitmedi sayılır. Yarın fakültede görüşürüz. Olur. Selam arkadaşlara. Şefika'yı kutluyorum. Telefonu kapatıp çantaya koydu. Niye bu kadar sevindiğine şaşırmıştı doktor. Neyse, vicdan azabından kurtardın beni dedi. Esme'nin dönüp sorar gibi bakışıyla ekledi. Öğlende siz pide yerken ben balık yiyordum. Pide çok güzeldi dedi Esme. Ustalar da sevdi. Herkes ille de aynı şeyi mi yiyecek? Onu mu dedim ben diye geçirdi içinden doktor. Nesine bozulacaktı? Bu kız da böyleydi. Şaka söyledim size dedi Esme. Ev dop dolu. Buzlukta tavuk bonfilesi bile var. Peynirler, meyveler, sebze de açlarım çabucak isterseniz. Hayır dedi doktor. Aklıma dışarıda yemeği koydum. Nereye gidelim onu söyle. Kapıdan çıkarlarken bilmem dedi Esme. Nevizade'ye? Siz bilirsiniz, bizim çocuklar da orada bu akşam. Masalarına gider misiniz? Hiç düşünmeden gitmem dedi doktor. Sokağa çıktıklarında Esme aldı gene. Öğleden sonra telefonla arayıp çağırmışlar. Şefika burs kazanmış İngiltere'den. Onu kutlayacaklarmış. Kuru Çeşme'de bir yer var. Deniz üstü gidelim mi? Adı? Adını bilmiyorum. Avukat Mustafa götürdü ilk geldiğim günler. Yolun sağında hemen kıyıda boş bir alandan sonra. Gülümser gibi baktı Esme. Buluruz herhalde dedi. Buldular lokantayı. Bindikleri taksinin şoförü doktor tanımlarken bilmişti söylenen yeri. Alanın kıyısında inip lokantaya yürüyorlardı ki alacakaranlıkta bodur bir ağaç dibinden bir kedi yavrusu çıkıverdi önlerine. Ah canım diye eğilip aldı Esme sevmeye başladı. Sokaklarda mı kaldın sen güzelim diye sevecen yumuşakça okşuyordu bir yandan da. Genellikle kızlardaki kedi sevgisini bilirdi doktor. Çok seviyorsun dedi, kedin var mı? Çok seviyorum da dedi Esme. Bir duralamayla ekledi. Evde tutamam, sorumluluğunu üstlenemem. Bir kedi alsam eve yaşamım kayar gibi geliyor bana. Aklım düşüncem onda olur artık. Şuna baksanıza, şu bakışına bakın. Aç mısın canım?